Ayrım 4.
Dinsel betimlemelerin doğuşu. İnsan çalışırken doğayı göz önünde tutmak zorunda olduğunu görüyordu ve bu gözlemleri onu kendini çevreleyen dünyayı daha derin bir biçimde açıklamak için ilk denemelere girişmeye götürüyordu. Ama onun gücü, onun deneyimi gibi doğa hakkındaki bilgileri de yetersizdi. İlkel insan doğa olaylarının birbirleriyle bağlantılarını, ard arda gelişlerini, kendi yaşamı üzerindeki etkilerini anlayamıyordu. Kendi ilkel donatımı ile kendini doğa afetleri karşısında güçsüz hissediyordu. Sel baskınları, yanardağ püskürmeleri, orman yangınları, kuraklıkları, açlıklar ve benzeri afetlerin patlak vermesi, anında bu güçsüzlük, doğanın yasaları konusundaki cılız bilgisi, onu kendi kavrayışının dışında gerçeksiz, imgesel güçlerin doğa olaylarını yönettiğini düşünmeye yöneltiyordu. Bu şekilde ortaya çıkan dinsel fikirler bu güçsüzlük duygusundan ileri geliyordu ve beyinde insanlığın yaşamını düzenleyen tamamen gerçek olan görüngelerin bozulmuş, yanlış ve imgesel bir yansısını oluşturuyordu. Arkeolojik araştırmaların kanıtladığı gibi dinsel betimlemeler ancak 50 ya da 40 bin yıldan beri vardır. İnsan çok kez kızgın yırtıcı hayvanların kaba kuvvetine karşı koyamadığı ve kendi yaşamı avdaki talihine bağlı olduğu için yabanıl hayvanlara doğaüstü nitelikler, özellikler yakıştırmaya koyuldu. Hayvanlarla kendisinin ortak atalardan geldiğini, hayvanın kendisine etini feda ederek kendisini yaşattığını düşünüyordu. Yaşamı ve ölümü açıklayamayan tarih öncesi insan, hayvanların kemikleri saklandığı takdirde bazı büyülerle onlara yeniden canlılık verebileceğini düşünüyordu. Klanın atalarını ve koruyucu ruhlarını bazı hayvanlarda görme olayı totemizm adını aldı. Daha sonra insanlar yalnızca hayvanları değil, otları, ağaçları da totem, yani klanların ataları ve koruyucuları olarak almaya başladılar. İnsan yaşamını daha iyi güven altına almak, kendini yabanıl hayvanlardan korumak, avda talihli ve mutlu olabilmek için kendi yarattığı totemin yardımını sağlamayı büsbütün zorunlu bir şey sayıyordu. Dua ederek, yakararak, sungularda bulunarak, totemi övgülere boğarak gönlünü almaya çalışıyordu. Yavaş yavaş toteme bu sığınışlar, av büyüsü ya da göz bağcılığı denen çok kesin olarak belirlenmiş bir ayin usulüne göre yapılmaya başlandı. Dinin en yaygın biçimlerinden biri animizmdi. Yani maddi olmayan doğaüstü bir erk ve yetiye sahip güçlere, iyi ve kötü ruhlara, şeytanlara, tanrılara ve bunun gibi inanmaktı. Bu inanç kökenlerini insanın maddi olmayan bir varoluş yakıştırılarak ama aynı zamanda da insanlara özgü yetiler ve açıklanamaz bir güç yükleyerek bir bakıma kendi kavrayışı içine çektiği doğa olaylarının gerçek ayırt edici özelliğini kavrayamamasından almaktadır. Böylece gök gürültüsü, fırtına, orman, ırmak, doğaüstü varlıklar biçiminde naiade, çeşme ve sular tanrıları, silvain, orman ve tarlalar tanrıları temsil edilmekteydiler. Ölümün ve yaşamın ruhsal ilkesine inanmak da animizmden gelmektedir. Doğaüstü inanç her çeşit muskacılığı ve büyücülüğü ortaya çıkardı ve yaydı. Başlangıçta savaşçıların dansları, savaşçıların savaşım içgüdülerini yapay olarak kışkırtmak, harekete geçirmekten başka bir amaç gütmüyordu. Ama zamanla etkilerini artırmaya yöneltilmiş birçok ayinle çaprazlıklaştırılan bu danslara büyülü bir değer yüklenildi. Başlangıçta sevilen varlığın ilgisini kendi üzerine çekmekten başka bir şey olmayan aşk konusundaki büyüler zamanla gizemli bir anlam kazandılar. En sonu tıbbi büyücülük de etkinlikleri tartışmaya götürmeyen kan alma, tedavi edici menkular, haşlanmış bitki suları, kullanımı ve bunun gibi uygulamalardan ileri gelmektedir. Ama büyü eğer derinliğinde insanın ruhları yardımına çağırma gücüne iman idiyse, fetişizm büsbütün farklı bir din biçimiydi. Fetişizm maddi nesnelere doğaüstü bir güç yakıştırmaktan ibarettir. Demek oluyor ki bu nesneler insan üzerinde bir etkiye sahip sayılıyorlardı. Şu halde onlara tapmak gerekiyordu. İnsanların nasıl ve niçin doğup öldüklerini anlayamayan Avustralyalılar ve başka halklar yaşamın gizeminin küçük çakıl taşları ya da tahta parçaları içinde gizlendiğini ve bunların parçalanmasının insanın hemen ölmesine neden olduğunu kabul ediyorlardı. Ölümü kendi kendilerine açıklayamayan insanlar, ölüm karşısında boş inanlardan gelme bir dehşet duyuyorlardı. Bu duygu, yaşarken topluluğun sıradan üyelerinin kendilerinden korkmuş oldukları büyük savaşçılar, şefler ve bunun gibi ölülerin kişiliği üzerine aktarıldı. Yığının hayal gücü bu kişilerin bedenlerine, giderek imgelerine bile doğaüstü bir güç yüklüyordu. Daha sonra ölülerin ruhlarının oturdukları bir öteki dünya fikri ortaya çıktı. Doğaüstü güçlerin kayralarını kazanma isteği tanrılara sunulan kurbanlar, maddi armağanlar adetiyle ifade edildi. Görülüyor ki ilk dinsel betimlemeler insanın doğa karşısında duyduğu güçsüzlük duygusundan doğdu. Dinler bu güçsüzlük kompleksini sürdürmeye yardım ettiler. Çünkü dinler dünyanın bilimsel olarak tanınmasını engelliyorlar. İnsanı doğa görüngelerinin gerçek incelenişinden uzaklaştırıyorlar. Böylece insanın gelişmesini engelliyorlardı. 5. Bölüm: İlkel topluluğun parçalanıp dağılması. 1. Tunç ve Demir devrinde üretici güçlerin ilerleyişi. Madeni avadanlıkların bulunuşu. Taştan yapılma avadanlıklar sürekli olarak yetkinleşmekle birlikte emek üretkenliği son derece düşük olmakta devam ediyor. Toplumun üretici güçlerinin ileriye doğru gidişinde köklü bir değişiklik ancak İsa'nın ölümü 5 ila 6 bin yıllarda madeni aletler yapılmaya başlandığı zaman kendini gösterdi. Madeni aletlerin kullanılması toplumun üretici güçlerinde genel bir ilerlemeye neden oldu. Emek üretkenliğini hızla yükseltti ve sonuç olarak da üretim ilişkilerinde ve insanlığın bütün yaşam tarzında değişiklikleri zorunlu kıldı. İnsanlar avadanlıkları için ham maddeler ararken taş balta vuruşları ile biçim verebildikleri bakırı buldular. Bakırdan baltalar, saldırmalar, ok ve mızrak başları yaptılar. İsa'nın ölümü 6000 yıla doğru Asya, Afrika ve Avrupa'da avadanlıkların yapımı için yeni maddeler ve madenler kullanılmaya başlandı. İsa'nın ölümü 4000 yılda Afrika, Ön Asya ve Hindistan'da ilk maden eritme, dökme yöntemleri uygulanmaya başlandığı zaman madenlerin kullanılması daha da arttı. İnsan alaşımları, özellikle bakır ve kalay alaşımını öğrendi. Başlangıçta madenler çok az ve düşük nitelikteydi. Ayrıca daha uzun bir zaman insanlar taş avadanlıklardan tamamıyla vazgeçemediler. Bakır, tunç, daha sonra demirden aletlerin yardımıyla insan taşı, tahtayı, kemiği ve boynuzu işleme sanatını yetkinleştirdi. Şimdi artık madeni çapalar, oraklar, başka aletler ve kapkacak yapıyordu. Aynı çağa doğru ağaçtan büyük evler yapılmaya da başlandı. İnsan benzetmeye denilen ilkel mekanizmaları ellerinin yerine koymayı denedi. Böylelikle çömlekçi tornası, çıkrığı ve ilkel dokuma tezgahı icat edilmiş oldu. Bu ilk mekanizmalar yalnız üretilen maddelerin niteliklerini iyileştirmekle kalmadı, insan emeğinin üretkenliğini de büyük ölçüde artırdı. Toprağın işlenmesinde gelişme. Madenden aletlerin kullanımının yaygınlaşması toprağın işlenmesinde çok büyük rol oynadı. Bu Mısır'da, Filistin'de, İran yaylasında, Irak'ın dağ eteklerinde, Orta Asya'nın güneyinde büyük ölçüde uygulanmaktaydı. Daha sonra Batı Asya'ya, Hindistan'a, Çin'e, Küçük Asya'ya, Balkan Yarımadası'na, Avrupa'nın ormanlık bölgelerine ve orman stepleri bölgelerine, Kafkasya'ya ve Afrika'ya da yayıldı. Kurak ve sıcak iklimlerde toprağın işlenmesi ancak yağmurların sık olduğu bölgelerde ve akarsuların seller gibi bol aktığı dağ eteklerinde olanaklıydı. Buralarda insanlar suyu tarlalarına getirmek için arklar kazmaya başladılar. Daha sonra barajlar ve bentler kurarak suların düzeyinin yükseltilmesi ve ayrıca bu suların özel su hazinelerinde büyük kayalara yontulmuş bir çeşit sarnıçlar içinde saklanmasını öğrendiler. Toprağı sulama yönteminin ilerlemesi, bir yandan tarımın yeni bölgelere yayılmasına, işlenen toprak alanının artmasına yardım etti. Öte yandan da ürünü fark edilir bir şekilde iyileştirdi. Artık tarım doğanın kararsızlığına gittikçe daha az bağlı oluyor ve tarımın insanlara sağladığı zahire miktarı durmadan artıyordu. Tarımda ilerleme özellikle büyük nehirlerin geçtiği verimli vadilerde çabuk oldu. Nehirlerin yıllık kabarmaları tarlalara bitki besinleri bakımından zengin balçık ve lös bırakıyordu. Aynı tarla arka arkaya birkaç mevsim ekilebiliyordu. Çiftçilerin yapacakları şey yalnızca sulama kanalları açmaktı. Nehirlerin kabarması sırasında biriken su, kurak mevsimde bu kanallarla tarlalara geliyordu. Daha az verimli ülkelerde insan sık sık tarla değiştirmek zorunda kalıyordu. Ormandan tarla açıyor, ağaçlardan kalan çotukları, kökleri temizliyor ve sonunda toprağı ekime hazırlıyordu. Bu bölgelerde tarlalar ancak verimliliklerini korudukları birkaç yıl boyunca kullanılabiliyordu. Toprağın verimden düşmesi çiftçileri başka topraklara geçmeye zorluyordu. Terk edilen tarlalar yıllar boyunca yeniden ormanla kaplanıncaya değin malas, sürülmemiş, ot bürümüş tarla halinde kalıyordu. Bu tarım sistemine yakılarak yanmış ormanda gezici tarım denir. Dünyanın pek çok bölgesine yayılmış bir sistemdi. Sulu tarım ya da yakılarak açılmış orman tarlasında gezici tarım madenden aletleri gerektiriyordu. Başlıca alet önce taştan sonra madenden yapılmış çapaydı. Bu yüzden bu çağın tarımına çoğu kez çapalı tarım denir. Uygun bölgelerde tarım gitgide çok gelişmiş bir düzeye ulaştı ve insanların başlıca uğraşı oldu. Hayvancılıkta ilerleme. Doğal koşulların tarıma uygun olmadığı yerlerde hayvan yetiştiriciliği gelişme gösterdi. İsa'nın ölümü 5 ile 4000 yıllarına doğru subtropikal bölgelerin birçok kabileleri köpekten başka koyun, keçi, domuz, eşek, inek ve çeşitli antilop türlerini de evcilleştirmişlerdi. Sürü hayvanlarının yetiştirilmesi avcılıktan daha çok ürün veren, daha üretken bir etkinlikti ve bu durum kendilerini avcılığa vermiş olan step bölgelerindeki kabilelerin gittikçe çoban kabileler haline dönüşmelerinin nedeni oldu. Bazı yerlerde hayvancılık tarımdan daha üretkendi ve birçok kabile kendileri yalnız hayvancılığa vererek tarımı terk ettiler. Kırk kabileleri ya da çoban kabileler özellikle et, süt, süt ürünleri, deri, yün ve bunun gibi şeyler üretiyorlardı. Tarımcılar ise tersine oldukça önemli miktarlarda her çeşit tahıl, sebze ve meyve elde ediyorlardı. Başlangıçta hayvan yetiştiricisi kabileler gezgin değillerdi ve otlak tümüyle tükenene değin aynı yerde oturuyorlardı. Buzulların gerilemesi sonunda gittikçe sıklaşan kuraklıklar özellikle Orta Asya'daki otlakları yoksullaştırıyordu. Kuzey Afrika ve Orta Asya bozkırlarını terk ederek daha iyi alanlar aramak üzere yola çıkan çoban kabilelerin göçlerinin kökeninde bu olay vardı. Bazen çoban kabileler büyük nehirler havzasına yerleşiyor, ya tarıma geçerek ya da tarımla hayvancılığı birleştirerek yerli halk ile karışıyorlardı. Başka yerlerde bulunan tersi bir sürece rastlanıyordu. Tarımcılar hayvan yetiştiricisi haline geçiyordu. Bu durum çoban kılan ve kabileleri ile tarım kılan ve kabileleri arasında ilişkiler kurulmasında büyük bir rol oynadı. Ama hayvan yetiştiricisi kabilelerin klan topluluğu yığınından ayrılması genel olarak durmadı. Tarımın ve hayvancılığın gelişmesi insanlık tarihinde büyük bir ilerlemeydi. Zorlu bir çaba sürdürerek insanlar yeni bitki türlerini ayırıp seçme ve kendilerine yeni hayvanların hizmetlerini sağlama durumuna geldiler. Şimdi artık maddi malları çok miktarda elde ediyorlardı. İlkel toplulukların emek üretkenliği aynı zamanda toplumun ileriye doğru genel gidişini belirleyerek hızlı bir tempoya ulaşıyordu. 2. Üretim ilişkilerinde değişiklik. İlk toplumsal iş bölümü. İnsanlığın tarımda ve hayvancılıkta uzmanlaşması ilk toplumsal iş bölümünü başlattı. Uzun bir pratik sonunda çoban kabileler uzmanlaşmanın ilerlemesi için zorunlu olan teknikleri zamanla oldukça geliştirdiler. Aynı zamanda üretkenlik arttı ve hayvan yetiştiricileri çok daha fazla ürün elde etmeye başladılar. Tarımcılar da kendi bakımlarından toprağın işlenmesini geliştirmişler ve ürünü iyileştirmişlerdi. Uzmanlaşma üretkenliği oldukça yükselten aletlerin ve üretim araçlarının evrimine yardım ediyordu. Çobanlar ile tarım yapanlar arasındaki ilişkiler ayrıca üretici güçlerin ilerlemesinde büyük rol oynadı. Çoban kabilelerin coğrafi yayılımı öyle oldu ki antik çağ uygarlığının bütün bölgelerinde çoban kabileleri tarımcıların yakınlarında yaşıyorlardı. Bu durumda buluşların ve iş deneyimlerinin değiş dokuşuna katkıda bulunuyordu. Bu ilişkilerin en başta keçi, inek, eşek gibi hayvanların tarımda çekim hayvanı olarak kullanılması sonucunu verdi. Kas gücü insaninkinden üstün olan çekim hayvanlarından yararlanılması, özellikle İsa'nın ölümü 3000'li yıllarda Mezopotamya'da ve İran yaylasında ortaya çıkan ağaç, karasaban gibi yeni aletlerin buluşuna ve yayılmasına olanak sağladı. Çeki hayvanlarının ve yeni avadanlıkların kullanılması toprağın üretkenliğini daha da arttırdı. Demek ki böylece toplumun üretici güçlerinin yetkinleşmesinin ortaya çıkardığı ilk toplumsal iş bölümü üretimin ve emeğin üretkenliğinin genel ilerleyişine yardımcı oldu. İkinci toplumsal iş bölümü. Daha sonra üretici güçlerdeki gelişme özellikle madenden aletlerin yapımı için çeşitli madenlerin çok geniş bir biçimde kullanılması sonucunu doğurdu. İsa'nın ölümü 14. yüzyılda ortaya çıkan demir aletler tarımda kayda değer hızlı bir ilerleme sağladı. Demirden balta ve kürekler, baltalık ormanların açılmasını ve toprağın otlaklar ve ekim tarlaları olarak hazırlanmasını çok kolaylaştırdı. Ve böylece işlenen alanlar çok genişledi. Eskiden tarımda başlıca alet olan çapa giderek yerini demirli sabana bırakmaya başladı. Toprağın daha iyi işlenmesi olanağını sağlayan avadanlıklar ve çeki hayvanlarının önemli bir ölçüde yayılması, çiftçi emeğinin üretkenliğini hissedilir bir biçimde artırdı. Demirden ve başka madenlerden yeni avadanlıklar kullanılması, alet yapımında yararlanılan ağaç, taş, kemik ve başka madenlerin işlenmesinde ileriye doğru bir atılım yarattı. Öte yandan madenden avadanlıklar eski avadanlıkların gelişmesine yardım etti. Bu da çalışma alışkanlıklarının ve teknik yöntemlerin duraksamadan gelişmesini sağladı. Dökümcülük ve maden işlenmesi, çömlekçilik ve başka yeni sanayiler özel donatımları gerektiriyordu. Demirci ocağına, çömlekçi tornasına ve benim gibi gereksinme duyuluyordu. Nispeten yüksek üretken karmaşık aygıtların bulunuşu, bunun gibi madenlerin en başta demirin üretimi bu sanayileri öğrenmiş olan kişileri özel bir duruma getirdi. Üretici güçlerin ilerlemesi insanların üretimin şu ya da bu konuda uzmanlaşmasını gerektiriyordu. Böylece topluluğun bağrından zanaatçılar tabakası belirdi. Aslında zanaatçıların çalışması bireysel tüketim mallarının üretimine değil, bütün topluluk için gerekli iş avadanlıklarının ve başka eşyaların üretimine ayrılmıştı. Mesleki ilk zanaatsal etkinlikler madenlerin eritilmesi, madeni eşyanın yapımı, çömlekçilik ve dokumacılık oldu. Emeğin üretkenliğinin yükselmesi böylece ikinci toplumsal iş bölümünü götürdü. Üretici güçlerin gelişmesi, dolaysız tüketim mallarının üretimine doğrudan doğruya katılmasa da gene de toplum bakımından daha az gerekli olmayan bir işi görenler de dahil olmak üzere topluluğun bütün üyelerinin gereksinmelerini karşılayabilmek olanağını sağladığı zaman ancak o zaman bu olay yani ikinci toplumsal iş bölümü gerçekleşebildi. Değişimin ortaya çıkışı. İlk toplumsal iş bölümü kabilelerin iki geniş grup halinde hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler olarak bölünmesiyle sonuçlandı. Öte yandan da topluluklar arasındaki bağları güçlendirme gereksinmesi kendini duyurdu. Çoban kabileler şimdi fazla miktarda hayvan, deri, yün, et ve benzeri hayvansal ürünleri ellerinde bulunduruyorlar ama tahıl, sebze ve benzeri tarımsal ürünlere sahip bulunmuyorlardı. Tarımcı topluluklarda ise bunun tersi ortaya çıkıyordu. Ürünlerini birbirleriyle değişmek kabileler için zorunlu oldu. İlk iş bölümünden önce değişmeler daha çok rastlantısaldı. Ürünlerin tümü topluluğun iç tüketimine ayrılmıştı. Yalnız rastlantı sonucu fazla olan ürünler değişime sunuyordu. Bu ürünler ortaklaşa elde edildiklerine ve onun için topluluğun tümüne ait olduklarına göre değişimler ve özel kişiler arasında değil, topluluklar arasında gerçekleştiriliyordu. Değişimle elde edilen ürünler de bütün topluluğun malı oluyor. Aynı şekilde ortaklaşa elde edilen ürünler gibi bütün topluluk üyeleri arasında eşit paylarla üleştiriliyordu. İkinci toplumsal iş bölümü değişmeleri hızlandırdı. Çünkü meslekten zanaatçılar ürünlerinin büyük bir kısmını topluluğun iş tüketimine değil değişimine ayırıyorlardı. Üretim geliştikçe değişmeler de ilerliyordu. Sürü hayvanları, daha sonra madenler, madeni avadanlıklar, süsler ve bunun gibi ilk değişim nesneleri oldular. Bu değişmelerle nesneler bir topluluktan ötekine geçiyor ve böylece geniş alanlar üzerinde yayılıyordu. Önceleri doğrudan trampa vardı. Yani bir mal bir başka mal ile değişiliyordu. Ama ilişkiler ve değişimler daha düzenli olduğu ölçüde metaların değişimi, yani alım satım ortaya çıktı. Böylece genel eşdeğer bir karşılık kurulmaya, yani bütün nesneler seçilen bir meta ile değişilmeye başlandı. Bu meta bölgelere göre değişiyordu. Bazı bölgelerde koyun, bazı bölgelerde tuz, bazı bölgelerde kürk. Daha sonra değişim için genel eşdeğer olarak tek bir meta kabul edildi. Para ortaya çıktı. Çeşitli madenler, az bulunur hayvan kabukları ve bunun gibi para işini gördüler. Değişim, üretici güçlerin ilerlemesiyle birlikte giderek daha düzenli hale geliyordu. Üretime sıkı sıkıya bağlıydı ve üretimin güçlü bir biçimde ilerlemesini etkiliyordu. Ataerkillik. İlk toplumsal iş bölümü yalnızca üretici güçlerin ilerlemesinin yeni bir dönemi olmadı. Aynı zamanda ilkel topluluğun toplumsal yapısı üzerinde de önemli etkileri oldu. Çoban kabileler bu anlamda ilk örnekleri verdiler. Avcılık, hayvancılık gene eskisi gibi erkeklere özgü bir uğraştı. Çoban kabilelerin ekonomisinde erkeklerin rolü artmış ve erkeklerin çalışması yavaş yavaş topluluk için maddi malların en başta gelen kaynağı olmuştu. Bu olgu anaerkilliğin yerini ataerkilliğin almasına yol açtı. Tarımla uğraşan kabilelerde bu değişiklik daha sonra ve çok daha yavaş oldu. Ama orada da erkek işinin rolü ve bununla birlikte erkeklerin topluluk içindeki önemi arttı. Tarım ekonomisinin temelini oluşturduğu zamanda topluluğun tarlaların işlenmesiyle görevlendirdiği üyeleri daha güçlü olan erkekler oldu. Yavaş yavaş başlıca emek gücünü erkekler sağladı ve onların emeği artık ortak maddi gönençte belirleyici bir rol oynuyordu. Çeki hayvanlarından yararlanılması da kendi payına erkekliğin tarımdaki önemini hissedilir bir biçimde arttırdı. Toprağın büyük kas gücü gerektiren sabanla sürülüp bellenmesindeki gelişme ile birlikte tarım tümüyle erkeklere özgü bir iş haline geldi. Kadınların çalışması artık gittikçe evin bakımı ve düzeni içinde sınırlanıyordu ve daha önce topluluğun gönencinin başlıca öğesi olan kadın emeği ikinci plana düşüyordu. Üretimde erkeğin rolünün önem kazanması ile birlikte klan ve aile içindeki durumları da değişti. Artık genel gönenç erkek emeğine bağlıydı. Erkek yavaş yavaş aile reisi durumuna geçiyor ve klanın toplumsal yaşamında birinci rolü oynamaya başlıyor. Ataerkilliğe dayanan toplumun başlangıç döneminde her klan tamamıyla anaerkil düzende olduğu gibi oturduğu ve avlanma, tarım, hayvan yetiştirme için kullandığı toprakların ortaklaşa mülkiyetine sahipti. Klanın bütün üyeleri eşit haklara sahipti ve anlaşmazlıklar klan genel meclisi toplantılarında sonuca bağlanıyordu. Klan başkanı aralarında eşit olan ergin erkek ve kadınlar tarafından seçiliyordu. Başkanın elinde hiçbir baskı aracı bulunmuyordu. İktidarı daha çok manevi bir iktidardı. Başkan yeteneklerini, saygınlığını ve deneyimini kabul ettirdiği ölçüde klan onun görüşlerini hesaba katıyor ve kararlarına boyun eğiyordu. Savaş zamanında klan kendisine askeri bir şef seçiyordu ki bu şefin gücü ve yetkisi de aynı şekilde saygınlığına ve deneyimine dayanıyordu. Askeri şef klanın bütün güçlerini örgütlendirip düzene koymalı ve düşmana karşı yöneltmeliydi. Düşmanlığın bitip savaşın kesilmesi aynı zamanda şefin yetkisinin de son bulduğunu gösteriyordu. Bu düzen biçimi klan demokrasisi, yani topluluğun kamu yararına bütün üyeleri tarafından yöneltilmesi adını alır. 3. İlkel topluluğun üretim ilişkilerinde bunalım. Artı ürünün ortaya çıkışı. Emeğin üretkenliği gittikçe öyle bir düzeye erişmişti ki toplumun üyeleri yalnız geçim araçlarının sağlanmasıyla kalmıyorlar, kendi beslenmeleri için gerek duymadıkları ürünler de elde ediyorlardı. Bu ürün fazlalığı artı ürün ve bunu yaratmak için harcanan emek de artı emek adını alır. O çağda üretim son derece ilkel niteliğini koruyordu.
Gereksinmeler üretici ve ailesinin yaşaması için en zorunlu maddeleri kapsıyordu. İlkel insan hemen hemen daima eksik besleniyordu. Düzenli konutu yoktu ve giysileri çok ilkeldi. Ürünlerin bölüşülmesinde değişiklikler. Toplumsal üretim düzeyinin üreticilerin başlıca gereksinmelerini karşılamaya, giderek bir miktar artı ürün elde etmeye yeter hale gelmesiyle birlikte toplumun ilerleme yolu açılmış oldu. Şimdi artık gerek topluluğun tümünün, gerek tek tek üyelerinin emek üretkenlikleri ve üretici güçleri, geçim araçlarının elde edilmesi için büyük topluluklar halinde bir araya toplanmalarını gerektiriyordu. Kalabalık ortaklık birliğinin bozulup dağılmasını çabuklaştıran başka bir olgu da üretici güçlerdeki ilerlemenin, üretim araçlarının ve aletlerinin özelleşmesi yolunu izlemiş ve bunları bireyselleştirmiş olmasıdır. Bundan sonra çalışmaların büyük kısmı artık çok sayıda el emeği gerektirmiyordu. Klan üyeleri çeşitli işlerle uğraşıyorlardı ve dolayısıyla emeğin üretkenliği üretimin bütün kesimlerinde aynı değildi. Bazı üreticiler ötekilerden daha iyi sonuç alıyorlardı. Bunun içindir ki topluluğun şu ya da bu üyesinin emeği birbirinden farklı olarak değerlendiriliyordu. Aynı şekilde her bir üyenin rolü de artık ötekinin aynı değildi. O andan başlayarak toplulukta eskiden geçerli olan ve topluluk üyelerinin her birinin mal payının eşitliği ilkesini karşılayan ürünün eşit olarak bölüşülmesi artık üretici güçlerin ilerlemesinin gereklerine uygun düşmüyordu. Bunun için topluluğa en yararlı olanın ötekilerden daha büyük bir pay almasıyla bölüşümde değişiklikler yapıldığı görülüyor. Şu halde eşit bölüşüm ilkesi sarsılmış bulunuyordu. Ama ilk zamanlarda bu sistem temelde gene de tutundu. Çünkü başlıca ürünler eşit paylar halinde dağıtılıyordu. Ancak artı ürünün bölüşülmesi yapılan işin miktar ve değerine göre gerçekleştiriliyordu.